Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Gençle Genç Olabilmek başlıklı yazıyı sunuyoruz. Evet, bu yazının müellifi Didar Meltem Erdem. Bilgi ve teknoloji çağına şahitlik eden yetişkinler olarak kafa kafaya verip fikir teatirlerinde bulunmaya en çok ihtiyaç duyulan sahaların başında gençlerle olan iletişimimiz gelmekte. Yakınmak, üzülmek, çaresiz kalmak, şaşkına dönmek, anlam vermekte ya da anlamakta zorlanmak, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememek, ebeveyn ve eğitimcilerin bu konuda sıklıkla telaffuz ettikleri cümlelerin fiilleri. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yak diyor ya Konfüçyüs, kendi çocukluğumuzun ya da gençliğimizin geçtiği çağların hasretiyle yaşamayı bir kenara bırakıp acilen içinde bulunduğumuz ve hızla değişim gösteren zamanın avantaj ve dezavantajlarının farkına varmakta işe başlayabiliriz. Böylece bu çağ gözlerini açıp bizden lügat, kavram, algı ve düşünce dünyası gibi açılardan farklı bir dünyayla iç içe olan gençlerimizi daha iyi anlayabiliriz. Bizi anlamayan bir büyüğümüze kendimizi ifade etmemizin ne kadar zorlaştığını çok iyi biliriz hepimiz. Gençlerimiz için de bu yüzden öncelikle empati yapmamız gerekmekte. Kendimize yapılmasını arzu ettiğimiz şekilde müsamahalı, samimi, affedici ve arkadaşça muameleyi onlarla iletişimimizde temel prensip edinmeliyiz. Hayatın her alanında bu prensiple hareket etmemiz ne kadar elzemse, dini hassasiyetlerin kazandırılması hususunda yüzlerce kat elzem. İslam, hayatın her sahasıyla ilgilenip her halimiz hakkında prensip ve ölçülerle temel çerçeveyi belirlediğine göre, hayat mozaiğimizin her bir parçası için Rabbimizin bizden beklediği bir duruş ve çizgi söz konusu. Bu sebeple yüzlerce kat kelimesini kesretten kinaye olarak kullandığımı belirtmek isterim. Aslında dini hassasiyetlerle ilgili yaklaşımımız kıyası kabil olmayacak ölçüde hayati önem taşımakta. Çünkü hiç önemsemediğimiz bir hatamız gençlerimizin ebedi hayatına mal olabilir. Allah korusun. Avuçlarımızda yürekleri pır pır çarpan bir kuş gibi merhamete, hassasiyete ve ihtimama ihtiyaç duymakta evlatlarımız ve gençlerimiz. Ebeveyn ya da eğitimci olarak kendi evlatlarımız başta olmak üzere sorumlu olduğumuz bütün gençler bizim için bir sadaka-i cariye de olabilir, seyyiye-i cariye de. Mevla kötülüklere sebebiyet vererek göçmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Öncelikle empatinin gerekliliği meselesini biraz açalım. Kendimiz için istediğimizi din kardeşimiz için de istemedikçe kamil mümin olamadığımıza göre ebeveyn ve eğitimcilerimizden görmeyi arzu ettiğimiz muamele ve ihtimamı hep hatırımızda tutmamız gerekmekte. Kendi gençliğimizin geçtiği ortam ve şartlarla gençlerimizinkini bir tutmamaksa diğer bir mecburiyet. Bizim zarar gördüğümüz, incindiğimiz tavırları tekrarlamamak. Kınadım başıma geldi mazeretinin arkasına sığınıp boş vermemek için eğitim ve şuur şart. Muhatabımızın her birinin kendine has özellikleri, yaşı, yetiştiği çevre ve benzeri gibi pek çok faktörle değişen psikolojik durumu hakkında bir bilgi ve anlayışa sahip olmamız şart. Katı ve ön yargılı, sabit fikirli, hoşgörü mahrumu, asık çehreli, sert ve kaba, velhasıl Peygamber Efendimizin güzel ahlakına zıt haller içerisindeki bir yetişkin, eğer bir de dini temsil eden bir mevkideyse, gencin o kişiyle alakası nispetinde dinden soğuması bile söz konusu. Gelmiş geçmiş pek çok büyük eğitimci, çocuk ve gençlere rehberlikte meselenin özünün kendini sevdirmekten ibaret olduğunu vurgulamaktalar. Muhabbet dolu, dostça, arkadaşça, samimi bir bağın oluşup güçlenmesi, kopmaması uğrunda gösterilecek her tür çaba takdire şayandır. Sabır, hoşgörü anlayış da sağlamlaştırılacak bu zemin var oldukça gence ulaşmanın yolları çoğalacak ve açılacaktır. her halükarda kayıtsız şartsız sevildiğini hissetmek, ebeveyn ya da eğitimciyi rol model almayı kolaylaştıracaktır. Bunun en zirve misalini elbette ki Peygamber Efendimiz'in kıyamete kadar rehber niteliğindeki hayatının bütün safhalarında görmek mümkün. Enes radıyallahu anh'ı kendisine hizmet etmesi için annesi getirdiğinde 10 yaşındaki bir çocuğun hizmetinden ne olacak demeden memnuniyetle kabul edişi hafızalarda dipdiri tutulmalıdır. Gence verilen değer ve yüklenen misyonun onu ne derece motive ettiğini, karaktere meftun oluşun eğitimin omurgasını oluşturduğunu en güzel şekilde sergileyen Peygamber Efendimizle Enes radıyallahu anh'ın birlikteliği çağlara ışık tutmaya devam etmektedir. Bu müstesna tavrı Enes radıyallahu anh'tan dinleyelim. Allah Resulüne 10 yıl hizmet ettim. Bana bir kere bile öf demedi. Yaptığım bir iş hakkında hiçbir zaman niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın dediğini duymadım. Bir işi güzel yapmadığımda bana kızmadı, beni kırmadı, beni kınamadı. Ben Allah Resulü'nün surat astığını bile görmedim. Ya zina gibi çirkin bir fiil için müsaade isteyen gence, Peygamber Efendimizin sükunetle mukabelede bulunup, onun empati yapmasını sağlayarak ikna edişi. Hadise şöyleydi. Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıkak geldi ve ''Ya Resulallah, ben falanca kadınla arkadaş olmak istiyorum, onunla zina yapmak istiyorum.'' dedi. Ashab-ı kiram bu duruma çok kızdılar. İçlerinden genci dövmek ve huzuri Resulullah'tan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç çok hayasızca konuşmuştu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bırakın o genci," buyurdu. Allah Resulü genci yanına çağırdı. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek şekilde oturttu ve "Delikanlı, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi?" diye sordu. Genç hiddetle, "Hayır ya Resulallah," diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Öyleyse o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar." Sonra, "Peki bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler hoşuna gider mi?" diye sordu. Genç, "Hayır asla," diye cevap verdi. Efendimiz devamla, "Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez," buyurdu. Ardından Peygamber Efendimiz halası ve teyzesi için de sualini tekrarladı. Genç de her defasında cevaben, "Hayır istemem ya Resulallah," dedi. Sonra da Allah'ın Resulü mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak ona şöyle dua etti. "Allah'ım, sen bu gencin kalbini temiz kıl, namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla." Genç Allah Resulü'nün huzurundan ayrılırken bambaşka biri olup çıkmıştı. Pek çoğumuzu dehşete düşürebilecek, suratımızı asmamıza, hiddetle esip gürlememize sebep olabilecek bir durumda, Peygamber Efendimizin sergilediği bu merhamet ve eğitim tarzına ne kadar çok ihtiyacımız var şu ahir zamanda. Peygamber Efendimizin hurma ağaçlarını taşıyarak karnını doyurmaya çalışan çocuğa yaptığı ikaz da pek zariftir. Bu çocuğu bahçesinde yakalayan sahabi onu kolundan tutup Efendimiz'e getirdi. "Hurmalarımı taşladı, ağaçlarıma zarar verdi, bu çocuğun cezasını verin," diye şikayette bulundu. O sevgi çağlayan Efendimiz, çocuğa dönerek hurma ağacını niçin taşladığını sordu. Çocuk da aç olduğunu, karnını doyurmak için böyle yaptığını söyledi. Sebebinin açlık olduğunu öğrenince, bahçe sahibine o gence karnını doyuracak kadar bir şey teklif edip etmediğini sordu. ardından Allah Resulü o şefkat dolu sesiyle çocuğu şöyle uyardı. Oğlum, hurma ağaçlarını taşlama, yere düşen hurmaları al ye. Sonra da o çocuğa hayır duada bulunarak evine gönderdi. Bir problem vuku bulduğunda yargısız infaza başvurmamanın, meseleyi etraflıca sorup gencin ağzından bizzat durumu dinlemenin ve müsamahanın ehemmiyetini ne kadar da güzel izah etmekte bu hadise. Eğitimde gencin kapasitesinin farkında olup ona uygun bir vazife ve misyon yüklemek, hem ona duyulan güveni göstermenin bir yolu, hem de genci vazifeyle eğitip yetiştirmenin bir metodu. Biz Peygamber Efendimizin hayatında bunun sayısız misalini görüyoruz. O, ashabını bir tesbih taneleri gibi tanır, onların mizaç ve kapasitelerine uygun vazifeler verirdi. Bu vazifelerde de bilhassa gençleri tercih ederdi. Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame radıyallahu anh, bunun en canlı misalidir. Peygamber Efendimiz tarafından işlerinde Hazreti Ömer ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi sahabilerin de bulunduğu bir orduya henüz 18 yaşlarındaki Üsame'nin komutan tayin edilmesi, bazı sahabiler tarafından eleştirilmişti. Peygamber Efendimiz'in bu tenkitlere cevabı şöyle oldu. Allah'a yemin ederim ki, Üsame bu işe layıktır. O babasından sonra insanlar arasında en çok sevdiğim kişidir. Şimdi onu size tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin salih olanlarınızdandır. Bu orduda bulunup da Peygamber Efendimizin bu tayinini olgunlukla karşılayan yetişkin sahabe efendilerimizin tavrı da bana rahmetli Zübeyir Gündüzalp'in veciz ifadesini hatırlatıyor. Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına omuzlarımızı koyarız. Muhteşem Çanakkale destanında çarpışmış pek çok genç asker ve komutan da Hazreti Üsame radıyallahu anh'ın manevi torunları olmaya layık abide şahsiyetlerdendir. Bunlar gence misyon yükleme, ulvi hedeflere yönlendirme, davanın önemini hissettirme başarısını kazanmakla gerçekleşmiş destansı zirvelerdir. Mavi Marmara ve 15 Temmuz'da da benzerine şahit olduk. Hamdolsun. Rabbim bütün gençlerimizin yüreğini kamil imanla, dine, vatana, insanlığa hizmet aşkıyla doldursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Didar Meltem Erdem imzalı Gençle Genç Olabilmek başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Şefika Meriç imzalı Ahir Zaman, İnziva Zamanı başlıklı yazıyı sunuyoruz. İslam dini, fert ve toplum arasında bir denge kurar. Fert için toplumu, toplum için ferdi feda etmez. Sadece kendini düşünen, menfaatperest, zevkleri ve hazları için başka insanları ve toplumun genelini tehdit eden veya tehlikeye atan düşünce ve davranış modelleri İslam'ın kabul etmeyeceği modellerdir. Yine tek başına insanı sıkıştıran, onun duygu, düşünce ve hayallerini hiçe sayan, bütün varlığını ve imkanlarını topluma feda etmesini emreden bir sistem de İslami değildir. O, haklar ve vazifeler arasında muhteşem bir denge kurarak fertleri kendi içinde olgunlaştırdığı gibi toplumla birleştirip kaynaştırır ve insanlık seviyesinin birlikte yükselmesini temin eder. Dünya sisteminde bugün ferdin ne isterse yapabileceği şeklinde önünü açan sistemlerle devlet ve kamunun ihtiyaçlarını her şeyin önünde ve üstünde gören sistemler birbiriyle çatışmaktadır. Kimi ferdin haz ve isteklerini putlaştırmış, gerektiğinde hak hukuk tanımadan veya kitabına uydurarak başka insanları sömürmesine izin vermiştir. Ferdin kendi kendini frenleyen vicdan, ahlak ve benzeri sınırları yoksa, insanların bir kısmı eline güç geçtikçe daha acımasız ve güçlü olmuştur. Bugün kapitalizmin beşiği ve merkezi durumunda olan Amerika'nın uyguladığı sistem, hem kendi içinde hem de dünya çapında insanlık adına büyük bedeller ödenmesine sebep olmuştur. Devleti putlaştıran, toplumun menfaatini her türlü insani hak ve hürriyetin üstünde gören komünizm anlayışı da insanlara mutluluk ve huzur verememiştir. Komünizm, insanların hayallerini, hayatlarını bitirmiş, onların farklarını ve gelişimlerini sıfırlamıştır. Birileri herkes adına sınırlar çizmiş, hayaller ve idealler kurmuş, bu ölçülere uymayan aykırı tipleri de demir yumruğuyla hizaya getirmiş ve yok etmiştir. İslam bu iki sistemin ürettiği yanlış insan tipleriyle de mücadele eder. Ancak bugün insanlığı topyekun kuşatmış ve tehdit eden bu iki sistemin gerçek alternatifi olan İslam'a söz hakkı verilmemekte, insanların, toplumların ona ulaşmasının, doğru bir şekilde öğrenip gerektiği gibi yaşamasının önü kesilmektedir. Zira İslam'ın doğru anlaşılıp uygulanması, insanın insana olan köleliği bitirecek ve herkesi sadece Allah'a kul haline getirecek yegane hürriyet modelidir. Bugün ahir zamanı yaşıyoruz. Dünyanın her tarafında insanlar hızla kendi iç dünyasına hapsoluyor, dostluklar, arkadaşlıklar, hatta akrabalıklar sanal bağlarla devam ediyor. Bugün İslam adına yola çıkan kimi topluluklar, İslam'ın kabul etmediği hizmet modelleri geliştirecek insanları topluyor, kullanıyor ve işi bitince İslam'ın adını da kirleterek onları çöpe atıyor. Bugün fertler, aileler ve hizmet kurumları küresel propagandaların, ahlaki yozlaşmanın, ekonomik çekişmelerin, siyasi askeri saldırıların ve en önemlisi art niyetli dini akımların tesiri altında. Çekirdek ailemiz bile birbirinden kopmuş, uzaklaşmış halde. Herkesin elinde bir telefon, bir tablet ve bilgisayar. Neredeyse aynı odada bulunanlar bile yüz yüze konuşmak yerine bunlar üzerinden gülüyor, konuşuyor, kızıyor. Herkes elindeki imkanlarla online durumda, küresel aktörlerin servis ettiği her türlü müzik, dizi, film, kısa uzun metrajlı uyarlamalar hep bir tık ötemizde. Telefona bakmadığımız bir saat bile geçmiyor. Her an birilerinin bize bir şeyler demesini, yaptığımız bir şeyi beğenmesini, varlığımızdan bir şekilde haberdar olmasını bekliyoruz. Hız ve haz çağının ahtapot gibi bizi ve neslimizi sardığı bir zamanda ehveni şere razı olacak duruma geldik maalesef. Daha kötüsünü görüp biraz kötüye razı olmak zorunda kaldık. O yüzden elimizde kalan birkaç değerimizin de yok olup gitmesinden endişe ediyoruz. Adeta bir uyuşturucu gibi hayatımızı işgal eden teknoloji bağımlılığı, belli sınırlar içinde kalmayıp bütün hayatımızın alanlarını işgal altına almakta. Hep çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl koruruz bu illetten derken, bugün anne babalar yani yetişkinler olarak bizler de bu belanın müptelası haline geldik. Ne kadar acı değil mi? Önceleri bir insanın karşısında elimizde telefonla meşgul olmak ayıp sayılırken, şimdi elinde telefonla başka dünyalarda dolaşarak muhatabımızı da kulak ucuyla dinleme zahmetinde bulunuyoruz. Eskiden herhangi bir toplu taşıma aracında yanımızda veya yakınımızda olan biriyle öyle ya da böyle bir diyalog kurmaya çalışırken, şimdi herkesin elinde telefon ve herkes yanında sosyal varlık olarak insanlar varken, sosyal olma adına uzaklardaki insanlarla irtibat kurma derdinde. Ne tuhaf değil mi? Ve yine çok yakın bir zamanda yolda, arabada ya da yürüyen herhangi bir yerde neler var, neler yok farkında olurken, şimdi elimizde telefon, kulaklarımızda kulaklık, yaşadığı semtin adını, mahallenin veya sokağın adını bilemeyen insanlara dönüştük. Ne garip değil mi? Bu tıp dilinde bir bağımlılıktır ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu bağımlılığın belli dereceleri ve tedavi usulleri de vardır. Ancak önce kendimizin bu hastalığa duçar olduğunun farkında olması ve olup biteni kabul etmesi gerekir. Belirtileri neler mi bu hastalığın? Dikkat dağınıklığı, ferdiyetçiliği tercih etmek, herhangi bir şeye odaklanamama, çabuk sıkılma, tatminsizlik, kanaatsizlik, sinirlilik hali, tahammülsüzlük, göz göze gelmekten sakınma veya korkma gibi rahatsızlıklar bunlardan sadece bazılarıdır. İnsanı adeta kör bir kuyuya atar gibi çaresiz bırakan günümüz hayat anlayışı, afetlerinden asami derecede korunması gereken bir hayat halini aldı. Zannediyorum ki inziva hayatının yaşanması ve hatta gerekli olduğu bir ahir zaman içindeyiz. Kendimizi, neslimizi, aklımızı, canımızı ve malımızı korumak için az ama bizi istikamete götürecek dostlar edinerek, insani ilişkilerimizi İslami ölçülere göre belirleyip, hayattan ve insanlardan yüksek beklenti içinde olmadan, ancak Allah'a güvenerek ve ondan isteyerek bu manada müstani bir hayat yaşamak herhalde isabetli bir tercih olacaktır. İhlasın bozulması, tuzun kokması gibi bir şeydir. Gösteriş hastalığının yaygınlaşması, riyanın, tecessüsün alıp yürümesi, manevi hastalıklar olarak bir toplumun ve onun fertlerinin çürümesi için yeter sebeplerdir. Özellikle her türlü olumsuz dış faktörlere açık sosyal ortamlar, insanın fıtratına aykırı dünyevi kaygı taşıyan insani ilişkiler, manevi çürümeyi hızlandıran ortamlardır. Bu zamanda bir Müslümanın basit ama kolay hedefler belirleyip az ve öz bir şekilde ona devam etmesi en doğru ve güzel olan bir davranıştır. Başta müminin haddini bilmesi, nefis muhasebesi yapabilecek bir kıvama gelebilmesi, özellikle dünyalık hırslardan kendini koruyabilmesi başlıca gayelerinden olmalıdır. Başkalarının halini kendimize gündem etmeden önce kendi halimize ağlamayı bilmemiz lazım. Başkalarını kurtarma derdinden önce kendimizi kurtaracak salih ameller içinde olmamız gerekir. Bunları yapabilmek için de özellikle bugün içinde yaşadığımız topluma karşı özel bir teyakkuz halinde bulunmamız gerekmektedir. Bu, toplumdan kopuk bir vaziyette yaşama şeklinde değil, toplumun olumsuz yanlarına karşı kendimizi koruma uyanıklığıyla olmalıdır. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu şu hayati ölçüyü hatırlayalım. Hepiniz çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Veya Rabbimizin nefsinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyun ilahi fermanını unutmamamız lazım. Ölçü bu, Kur'an ve sünnet ölçüsü. O zaman bu prensibe duyarlı kalabilmek için daha derinlemesine bir iman faaliyeti içinde olmamız gerekmektedir. Yüksek ideallerin altını dolduracak basit ama yapılabilir amellerden başlamak suretiyle kendimizi imar edip neslimizi koruma hassasiyetiyle dini, kültürel ve ahlaki bir inziva hayatı içinde olmamız gerekmektedir. Elimizde Kur'an ve sünnet gibi bir süzgeç varken her şeyi dağarcığımıza, hayatımıza ve ailemize boca etmek bize yakışmaz. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında bu akşam son olarak Şebnem Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından Şefika Meriç imzalı Ahir Zaman, İnziva Zamanı başlıklı bugünkü makalesini sunduk. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.